Ayrım 33.
10. yüzyılın insanları yaşamı besleyen kovalamacıyı terk etmiş ve manastırın sakin ve büyüleyici kahverengi elbiseli sürüsüne katılmışlardır. Bu meraklı girişten sonra Pepe Ortega, Orta Çağ Avrupa'sının kilimini dokumaya başlar ve milattan sonra 1000 yılının korku masalını çürütür. Genç Ortega felsefeden ve edebiyattan mezun olunca karşı karşıya kaldığı çevre Ribera, Ramon, Cajal, Ferran, Cossio, Guido, Rusinol, Albeniz kuşağı tarafından yönetilen bir İspanya'ydı. Kendi kuşağından Perez de Ayala, Azana ve Maranon yurt dışında Spengler, Kayserling, Jaspers, Heidegger ve Toynbee yetişti. Gazeteciliğe ilk makalesi Glossas'la başlayan Pepe Ortega çevresine bakındı. İspanya'da gördükleri yüreğini sıkıştırdı. Yalnızca bilimde disiplin, gerçek ve önderlik bulmak isteyen ruhuna İspanya şovanizminden, inanılmaz İspanyol kalabalığından başka bir şey vermiyordu. Pepe Ortega yeni bir bakış açısı bulmak ve bunu İspanyollara düşünmeyi öğretmek amacıyla kullanmak için uğraştı. Önce Miguel de Unamuno'ya da değerli bir çaba bulduğunu düşündü. Fakat Unamuno Avrupacılık yerine Afrikacılığı yeğlemeye başlayınca Ortega Bakslı umacından yolunu ayırdı. Salamankalı bu dev için aklından geçenleri açıkça söyleyen tek kişi Ortega'ydı. Bir olayda Ortega, Salamanca'nın kızıl kuleleri Unamuno'nun bir akşam aralarından geçerken söylediklerini duyan eski taşlarının kızarmasından belki böyle olmuştur demişti. 1905'te genç düşünür Pepe Ortega felsefi bir ışık bulmak üzere Almanya'ya gitti. Önce Leipzig'te çalıştı, sonra Berlin'e geçti. Leipzig'te hayvanat bahçesinde oturup gelenlerin filin demirlere sürtmekten kabuk bağlamış alnını okşamalarını seyretmeyi seviyordu. Soğuk, gülsüz parklarda dolaşıp aşk koşturmalarıyla bağırışan ördekler arasında Kant okumaktan da hoşlanıyordu. Sonra Marburg'da yeni Kantçı Cohen ve Napthorpe'u inceledi. Yıllar sonra profesör olarak döndüğü ve oğlu Miguel German'ın doğduğu Marburg için daha sonra şöyle demişti. Gençliğimin dönencesini bu kentte yaşadım. Umutlarımın en az yarısını ve öz disiplinimin neredeyse tamamını buraya borçluyum. Almanya yıllarından sonra Pepe Ortega, evrensel bir İspanyol olarak yazgısının dramatik çevresiyle yüz yüze gelmek üzere İspanya'ya döndü. Dışarıda bir şeyler arama yeteneği ona ülkesinin duvarlarla çevrili olduğunu, İspanya'nın Tibetleşmesini anlatmış olmasına karşın İspanyol çevreyi arenası olarak kabul etmeye karar vermişti. Sorun İspanya ise çözümün Avrupa olduğunu kavrayarak bunun için mücadele etti. Almanya'ya felsefe öğrenmeye giden Pepe Ortega, İspanya'ya filozof olarak değil, felsefenin kendisi olarak döndü. Felsefi tezlerinin içinde yürek gibi attığını hissediyordu. Daha sonra işim düşünmek, şeylerin berraklaşmasını istemekti diyecekti. Kendi üstümde ve çevremde ışığın egemenliğini hissetme isteğiyle yurttaşlarımı harekete getirmek istedim. Böylece işe neşeyle, düzen içinde ve garboyla sarıldı. 30 yaşına geldiğinde Pepe Ortega felsefi olgunluğunu çok güçlü hissediyordu ve içine sığmayan genç bir geyik gibi entelektüel sahada sabırsızca koşturma isteğindeydi. Ama bu zorlu göreve nereden başlamalıydı? Önce daha sonra öğrencilerine verdiği öğüdü kendisi benimseyerek katı bir disiplin uygulamalıydı. Eğer yaşam boşanan bir yaysa önce gerilmiş olması gerekir. Pedro Lain Entralgo'nun belirttiği gibi Ortega Gasset kendisini yaşayan üç ayrı kişilik olarak görüyordu. Avcı, okçu ve kazazede. Bu üç kişinin ortak belirleyenine devinim diyebilirim. Avcı avını izler, okçu kolunun uzandığı kadarıyla hedefe ulaşmaya çalışır, yani okunu atar ve gemisi batmış kazazede kuru yere ulaşana kadar yüzmeye çalışır. Üç durumda da uzaktaki bir şeye yönelik devinim vardır. Yaşam gelecekte yaşanacak olandadır. Dolayısıyla Orta Gagaset'in yaşamı daima ileriye giden kinetik bir işlemdir. Genç filozof kendinin ve İspanya'nın yazgısını biçimlendirebileceği platformlar yaratma gereksinimi duyuyordu. Profesör kürsüsünü ve derslikleri mesajını iletmek için kullanmaya karar verdi. Gazete geniş kitlelere ulaşma aracı olacaktı. Sözler ve yazılı sözcükler onun silahı olacaktı. Derslikler ve basın mikrofonları. Bu misyonun kabul edilmesi ona kökten bir yalnızlığı kader olarak çiziyordu. Çünkü büyük adamlar yalıtılmış durumda yaşarlar. Ötekiler onu ancak belli bir mesafeden izleyebilirler. Bir keresinde yaşam görevdir demişti. Ben bu hedefe yönelmiş bir girişimim, bir çabayım ve bir okum. Düşünce sadağı oklarla dolu genç okçu gerçeğin avcısı olarak yola çıktı. Öğretmen, ayartıcı. Orta Gagaset'e insanların ve ulusların yaşamındaki 15 yıllık kendi tarihsel kuşak kavramını uygulayarak yaşamını çeşitli aşamalar halinde inceleyebiliriz. Gençliği 1904-1914, yoğun olarak çalıştığı ve 30 yaşından önce profesör olduğu dönem. İspanya İç Savaşı'nın başlangıcına kadar ki halka dönük ve siyasal etkinlikler dönemi 1924-1936. Dersler ve konuşmalarıyla yeni bir aşama yarattığı iç savaş ve gönüllü sürgünlük dönemi 1936-1945. İspanya'ya dönüş ve felsefesinde yeni yönelimler dönemi 1945-1955. Pepe Ortega 1909'da Escuela de Estudios Superiores del Magisterio'da öğretmen okulu felsefe profesörlüğüne atandı ve 1910'da Madrid Üniversitesi ile metafizik kürsüsü için anlaştı. Bu kürsüde profesörlük için yapılan sınavlardan biri metafizik konusunda bir ders vermekti. Ortega iyi bir boğa güreşçisinin kendisini Miura, boğa önüne atması gibi korkusuz ama garbo ile bu dersi verdi. Jüri bir saat boyunca bir felsefe trapezinden ötekine matadorların coşkulu uçuşuyla atlayan genç öğretmeni kendinden geçerek dinledi. Ders vermenin ötesinde belegat çeşmesi gibiydi. Genç, dinamik, ince, parlak imgeleri, fikirlerinin atletik yapısı, içine sokmak için cambaz pantolonu gibi kullanıyordu. Böylece Madrid Üniversitesi'nde 1936'ya kadar çalışacağı metafizik kürsüsünü kazandı. Joe Ortega Gasset'le düşünce ve konuşmada yeni bir dönem başladı. Konuşmalarındaki açıklık ve seçkinlik şaşırtıcıydı. Açıklık filozofun iştenliğidir diyordu. Bu yeteneklerle Orta Gagaset birkaç kuşak için katalizör oldu. Öğrencilerinden biri olan Maria Zambrano, Orta Gagaset'in Prado Müzesi'nden fazla uzak olmayan Escuela de Estudios Superiores del Magisterio'da 1909'daki ilk derslerinden birini anımsıyor. Sabah saat 9'da İspanya'nın her yerinden 40 kadar öğretmen duvarlara ya da pencerelerden Petrio Parkı'na bakarak oturuyordu. Orta Gagaset delici bakışları olan kıllı küçük adam elinde deri dosyayla salona girdi. Hemen Platon'un diyaloglarından birini çıkardı. Önce dersinin nasıl bir şey olacağını açıkladı. Felsefe genel sevgi bilimidir dedi. Felsefe bilgi ve ulemalığın tersidir. Felsefe bütün gerçeğin ifade edilebileceği tek önermeyi arar. Not almak üzere açılmış olan kalemler süngüler gibi havada kalmıştı. Öğrenciler onu yalnızca dinlemekle yetiniyorlardı. Karşılarında sözcüğün özgün ustası vardı. Telaffuzu mükemmeldi. Sunuşu eşsiz eğretileme pelerini içinde harika bir elbiseydi. Haberler yayıldı, zaman geçti ve Ortega Gasset'in yüzü bir düşünürün soylu çizgileriyle dolarken sınıfı gittikçe daha fazla öğrenciyle doldu. Özellikle kadınları çekiyordu. Şeyleri kendi görkemiyle görmeyi engelleyen perdeyi bir köşesinden çekip açma yöntemini kullanıyordu. Ve kim bize gerçeği öğretecekse onu bize söylemesin. Onu kendi başımıza bulabileceğimiz bir yere koysun bizi. Görüşünü uyguluyordu. Ortega Gasset bir düşüncenin başkasına aktarılma gücünün linotip makinenin kurşun kalıplarından çok düşünceler ve imgelemlerle beslenen sesin, yüzün, mimiklerin oluşturduğu sözlerde yattığını söylüyordu. Ortega Gasset İspanyol'un bir düşünceye dikkati ancak sözün zarif biçimlenişi ile çekilebileceğine inanıyordu. İspanya'da ikna etmek için önce baştan çıkarmak gerekir. Kant'ı yararlandığı ilk filozof olarak kabul etmesini ve Leibniz'den felsefesinin bir melek tarafından biçimlendirildiğini söylüyordu, etkilenmiş olmasına karşın çok geçmeden kendi felsefesinin ana hatlarını ortaya koymaya başladı. Bu özgün felsefe dinleyicileriyle birlikte biçimleniyordu. Çünkü ona göre felsefe yapmak, iletişim kurmaktı. Kendi düşüncesinin ince örekesiyle fikirler örmek üzere yalıtılmak değil. Gazeteci Yıldız Adam. Ortega Gasset tarihte felsefesini gazeteyle yayan tek filozoftur. O felsefenin soylu gazetecisiydi. Ne yazık ki yazdıklarının günlük bir gazetenin sıradan sütunlarında çıkması yüceliği üstüne kuşkulara yol açmıştır. Onu bu nedenle eleştirenler güzel bir madalyonun platin içine yerleştirilmek yerine gazete kağıdına sarılmakla değerinden bir şey yitirmeyeceği gerçeğini unutuyorlar. Ortega Gasset 18 yaşında basılan ilk makalesiyle gazetecilik yaşamına başladığında kendi çevresinde ülkesi İspanya ve çağı 20. yüzyılın başlangıcı. Felsefe yaratmanın en iyi yolunun günlük bir gazete ve sohbet gibi popüler bir ortam. Kısacası gazetecilik ve toplumsal birlik olduğuna karar vermişti. Ortega Gasset'in bütün yazdıkları bu nedenle gazeteci yaklaşımı içindedir. Kitap yazmadı ama daha sonra kitap olabilecek makaleler tasarladı. Makaleler, dersler ve konuşmalar onun felsefi ve yazınsal yapıtını oluşturur. Bütün yazılarında konuşma havası, doğrudan okuyucuya seslenme vardır. Bir kahvede arkadaşlarıyla konuşan adam havasında çekiciliği ve kendi özgünlüğüyle en karmaşık konularda yazmıştır. Felsefe masallarının en yüce hikayecisi odur. Ortega Gasset'in makaleleri tarih yarattı. Makaleleriyle birkaç kuşağı aydınlatan ve İspanya ve Avrupa'nın kültürel düzeyini yükselten yeni bir felsefi sistem yaratmayı başardı. Kendisinin söylediği gibi gazete makaleleri edebiyatın bir biçimidir ve destan gibi ölümsüzlük esinleme görevini yüklenir. Gazetecilik etkinliğinin alanını genişleterek Ortega Gasset başkalarıyla birlikte Madrid'de El Sol gazetesini kurdu. En önemli yazıları burada çıktı. Kahve ve kaldırımlarda sokaktaki adamın Ortega Gasset'in felsefe makalelerini okuduğunu görmek şaşırtıcıydı. Dinamik filozof gazeteci ruhuyla 1923'te Revista de Occidente'yi ve aynı adlı yayın evini kurdu. Ortega Gasset yayımcı olarak İspanya ve Avrupa'nın büyük bilim adamları ve filozoflarını soktu. Freud, Yüksel, Husserl, Schiller, Spengler, Hegel, Brentano, Diltey ve Heidegger. Revista de Occidente iç savaş nedeniyle birkaç yıl kapatıldığı 1936'ya kadar Avrupa'nın en parlak zihinlerinin dalgalandığı bayrak oldu. Ortega Gasset'in felsefi gazeteler gibi toplantılarda da pratiğini bulmuştu. Önce öğrenci salonunda, sonra Revista de Occidente'nin yayın bürosunda günde 3 saatlik felsefi toplantılar düzenliyordu. Bunların konuları yaşamın kendisi kadar değişkendi. Sanat, yazın, seyahat, boğa güreşi, tiyatro ve hep felsefe. İspanya'nın kimi en işlek düşünürleri ve Avrupalılar bu toplantılara katılıyor ve Ortega-Gasset'in düşüncesinin doğaçlama işleyişini şaşkınlıkla görüp dinliyorlardı. Daldan dala atlayan kuş gibi aynı kolaylık ve parlaklıkla konudan konuya atlıyor, dudaklarından müzik gibi renkli bir biçem dökülüyordu. Kalemiyle bir gazete makalesi bile ateş böceğiyken parlak yıldıza dönüşüyordu. Gazeteci torunu ve oğlu olan Ortega-Gasset mesleğini haklı olarak inanca dönüştürmüştü. Her kim bir şey yaratırsa ve bütün yaratıcılık aristokrasinin işaretidir, kent meydanındaki aristokrat olmayı becermelidir. Bu nedenle koşullarıma uyum gösteren ben, eserimi anlığın meydanı olan gazetede ortaya koyuyorum. Ortega-Gasset'in ölümüyle ilgili olarak endokrinologist ve hümanist Dr. Gregorio Maranon gazete olabileceği birçok şey arasında akademik kürsüdür. Ortega-Gasset'in üniversitedeki dersleri ve dergilerdeki ve günlük basındaki makaleleri aynı yaratıcı güce ve onura sahiptir demişti. Ortega-Gasset gazetedeki üniversiteli ve dersliklerdeki gazeteci idi. Yazar, düz yazı ustası. Kütüphanemde Ortega-Gasset'in toplu yapıtları 1902-1943 ve öğrencileri tarafından toplanmış, basılmamış öteki yazıları var. Yazarın kendisi bunlar hakkında onlara son fırçayı vurmamış olmam kötü talihin oyunu gibi görünüyor. Son fırça hiçbir şey ve her şeydir. Sünger taşından geçen ve temizleyip parlatan ışıktır demişti. Bu yazılar elmas madenidir. Onları zaman zaman açın sayfadan, hemen elmas parıltıları fışkırır. Burada elimin altındalar. Gümüş, gri renk içinde sevdiği zeytinlik renkleriyle ciltlenmişler ama onun sesi yalnızca beynimde konuşuyor ve filozofun bize sonsuza kadar bıraktığı düşünce kalbimi yaran bir bıçak gibi. Ortega-Gasset'in ilk kitabı Don Quixote Üstüne Düşünceler 1914'te 31 yaşındayken yayımlandı. Bu küçük betikte bir konser programının çalınacak bütün müzikleri içermesi gibi yaşamı boyunca geliştireceği bütün felsefe konularının dizini vardır. Ama konu İspanya'dır. Ama bu sevgili doku içinde öteki sevdiği konuları özellikle insan yaşamını işlemiştir. Bu konular Spinoza'nın entelektüel sevgi üstüne denemelerinde kullandığı çekici terimler, amor intellectualis'in örnekleridir. Parlak bir sezgiyle Ortega-Gasset yazılarına salvolar adını verdiği ve şöyle açıkladığı yazılarla başlar. Don Quixote Üstüne Düşünceler başlığıyla bu ilk cilt, In Partibus Infidelium bir felsefe profesörü tarafından yayımlanacak değişik önemdeki konular dizisi içerir. Bunlar daha çok 17. yüzyıl hümanistinin Salvationes olarak adlandırılabilecek yazılarıdır. Amaçları şudur, verili bir olgunun, bir insan, bir kitap, resim, manzara, gaf, acı en kısa yoldan anlamını tam olarak ortaya koymak. Yaşamın sürekli gelgit ve akışı içinde ayaklarımızın dibine batık geminin yararsız kalıntıları olarak attıklarını, hesapsız değerlendirmelerin güneşinde parlamaları gibi yerlerine yerleştirmek. Her şeyde olası bir değerini bulmanın içtenliği vardır. Soylu ve açık bir kafa bunu mükemmelleştirmenin gereksinimini duyar. Ona değerini bulmakta yardımcı olmak, bu sevgidir, sevilenin mükemmelleşmesi için sevgi. Halen tıp öğrencisiyken Ortega-Gasset'in yazılarıyla karşılaşmam elektrik şoku etkisi yapmıştı. Onu okumakla içimdeki karanlığın gökkuşağı gibi bir ışık parlamasıyla parçalandığını hissettim. Yaşamım birdenbire daha zengin oldu ve ruhum ahlak gücü kazandı. Kastilya ovalarının bal rengi toprağında küçük bir adamın gümüş çubuktan sözcüklerle kavram yapıları kurduğunu gördüm. Evrensel bir İspanyol. Etkisi altında kalarak o zamandan sonra bu ışık sözü altın söz ustasını izledim. Ortega-Gasset'in edebiyat, gazetecilik ve felsefe adına ortaya koydukları Don Quixote Üstüne Düşünceler, 7 ciltlik nefis denemeleri, El Espectador, Çağın Sorunu, Sanatın insansızlaşması ve Roman Üstüne Notlar, İnsan ve Bunalımı, Yöntem Üstüne Düşünceler, Sistem Olarak Tarih, Goya Üstüne Yazılar, Boğa Güreşi ve Avcılık, Kitlelerin İsyanı, İnsan ve Halk, Felsefe Nedir, Avrupa Üstüne Düşünceler, Evrensel Tarihin Yorumu Üstüne, Leibniz'in Nedensellik Düşüncesi ve daha birçoklarını içerir. Hiçbir zaman bütün felsefi sistemini anlatan bir eser yayımlamamıştır. Çünkü zihni uzun bir kitabın prangasına teslim olamayacak kadar ateşli ve kalemi çeviktir. Fakat mozaiğin bütün parçaları deneme ve derslerinde bulunmaktadır ve felsefi sisteminin ışıklı imgesinin belirmesi için onları zihin içinde toplamak yeterlidir. Her betiği aynı zamanda senfoni olan bir yapı taşır. Gerçekten Stins de la Maza ona filozofların gitaristi adını vermiştir. Çok hızlı yazardı. Leibniz Üstüne anıtsal eserini Lisbon'da tatildeyken 8 günde, sağlığı kötüyken günde 12 saat ayırarak yazmıştır. Kalemin esiri olarak yazın kadırgasına zincirlenmişti. El Escorial'da mekan olarak dağların görüntüyle gelen uzamdan ve Don Quixote'un gösterdiği zamandan esinlenerek 18 yaşında yazdığı ilk yazısından beri deneme yazmayı hiç kesmemiştir. Dediği gibi bunlar fısıltı halinde yazılmışlardır çünkü bağırmaya gereksinimi yoktur. Öğrenci ve okuyucu çevresi hızla genişledi. Ünlü eseri Kitlelerin İsyanı 1930'da basıldı. Daha sonra İnsan ve Halk kitap biçiminde 1957'de basıldı. Toplum bilim açısından anıtsal değerde bir yapıt. Üstüne konuşmalarıyla ufkunu genişletti. Kitlelerin İsyanı ile ilgili olarak Atlantic Monthly, Rousseau'nun Toplum Sözleşmesi 18. yüzyıl, Karl Marx'ın Kapitali 19. yüzyıl için neyse, Senyor Ortega'nın Kitlelerin İsyanı da 20. yüzyıl için o olacaktır demiştir. Mesatalı bir Kastilyalı olan Ortega Gasset, altın vadilerde uzaktan görülen Sierra silüetinin sert dakikliğine ve şeffaf berraklığına sahipti. Ama bilimsel kesinliği görkemli bir elbise giydirir gibi düşünceleri bütün çıplaklığıyla gerçek çıplak görünür. Saf ve basit doğan ama bir meleğin gökkuşağı gibi renkli kanatlarıyla uçan gerçek bir Akdenizli'nin ruhuyla örttü. Ortega Gasset'in büyük yeniliği de budur. Dünyadaki en örgütsüz ülke olan İspanya'da en iyi düşünceler hep karma karışık doğup altın gibi değerli içerikleriyle yıkanıp taranmadan sunulurken Ortega Gasset düşüncesinin doğruluğu, yöntemindeki kesinlik ve biçimindeki seçkinlikle bir bütünlük oluştursun diye çaba gösterdi. Entelektüel mutfağında yemeklerini sevilen en tipik İspanyol deyimleriyle süslemeyi de bildi. Filozof olarak sahip olduğu haklarının halktan bir insan olarak görevlerini unutturmasına izin vermeme yolu da bu oldu. Ortega Gasset ahırda seyislerle zar atan, salonda mutfak hizmetçilerini çimdikleyen ama asla aristokrat soyluluğunu kaybetmeyen bir aristokrat gibiydi. Bir bakteriyoloğun disiplini, atom fizikçisinin kesinliği ve iyi bir bahçıvanın güzellik duygusu gibi silahlarla Ortega Gasset önce İspanya'yı İspanyollara gösterdi. Sonra dünyayı İspanyollara gösterdi. Son olarak da İspanya'yı dünyaya gösterdi. Okuyucunun elini Kastilya'nın gri ve altın, kırmızı ve çivit rengi yollarında tutup Homeros destanlarının cesur gemileri ve öfkeli tanrılarının denizine, Akdeniz'e bakan narenciye bahçelerinin tomurcuk kokulu gölgelerinde Ağustos böceği gürültülerini dinlemeye götürdü ve güneşin kararttığı harabeler içinde yüzyıllardan güç alan bir şiirde veya bir flamenkoda, fiestasında genç kızın oynak bileklerinde İspanya'nın görkemini keşfe çıkarttı. Ortega ile okuyucular İspanya'nın karma karışık saçlarının iyi bakılmış Avrupa tarzında taranmasının zorunluluğunu öğrendiler. Evet, Afrika İspanya soyunun iç organlarının bir bölümüydü. Ama Avrupa onun hedefi ve amacıydı. Gerekirse Avrupa'nın artık Pirenelerde sonlanmaması için İspanya Cebeli Tarık'ta bitmeyi göze alır.